Ayrım 11, Alevilerin Büyük Sırrı, Ünsal Öztürk, sayfa 129. Sudan Zencisi Türkler. Yörük Han meseleyi Eskimolara anlatarak bitirmemiştir. Bir de Sudan Zencileri anlatımı vardır. Sudan Zencilerinde çok eski devirleri hatırlatacak şekilde gördüğümüz merasim şudur. Bu insanlar senenin muayyen bir gününde kıra çıkarak 40 nevi ot toplarlar ve bu 40 otun şifalı olduğuna itikat ederler. Aynı şekilde Kitabı Dede Korkut'ta Türk ananeleri içinde Boğaç Bey'in yanındaki kızların dağdan 40 çeşit ot topladıkları ve bunu tedavi için kullandıkları kaydedilmektedir. Sonra Mayıs ayında haftanın muayyen bir gününde dini merasim için kıra çıkarlar. Burada büyük bir ziyafet verilir. Bir taraftan ziyafet, bir taraftan merasim hazırlığı yapılırken bir taraftan da yine 40 ot toplamaya dağa gidilir. Yapılan merasimde def gibi olan davul çalınmaya ve bir takım bedeni hareketlerle bir nevi raks ifa edilmeye başlanır. Nihayet gotye yani kolbaşı başa gelir yani kendinden geçer. Cezbe haline yani bir nevi manyetize edilmiş iradesiz baygın düşmüş bir hale gelir. Tabiri diğerle buğlesi tutar. Bu anda gotye hastaları tedavi eder, gayipten haber verir. Bazen ağzı köpürmüş ve baygın bir vaziyette yatar. Nihayet başucunda def çalınmak veya aksırmak suretiyle kendine gelir. Bu kırda yapılan bir merasimdir. Bazen merasim evde tekkede yapılır. Burada bir hasta kendilerine müracaat ettiği zaman onu tütsüye koyarlar. Topraktan bir buhurdan üzerine tütsü için bir takım ağaç parçaları konur. Tütsü dumanı hem hastaya hem de kolbaşı üzerine gitmektedir. Kolbaşı başa gelmek için elleriyle, çehresi ve gözleriyle bir harekette bulunur. Bazen secde eder gibi elini yere vurur. Bu sırada kendinden geçer. Artık kendini manyetize etmiş, şuurunu uyutmuş ve bulanmıştır. Hastalığın sebebini söylemeye başlar. Bizim çocukların sofrasına basmışsın, bezi üzerine tükürmüşsün. Yahut seni ağabeyim tutmuş, işte geliyor, geliyor bir kara kurban. Yahut iki tavuk diyerek tedavi çarelerini de söyler. Sonra kendisine gayipten sorular sorulur. Filan iş nasıl olacak diye. Bunlara mühmel yani manasız cevaplar verilir. Sonra bunun başı ucunda def gibi bir davul çalınmaya başlanır. Kolbaşı kendine gelir, ağzı su ile yıkanır. Bazen baban geliyor denir ve bu laftan korkarak kendine geldiği de olur. Ayıldığı zaman bir parça sersem gibi durur ve bir müddet sonra da tabii haline avdet eder. Dipnot Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükhan, Müslümanlıktan evvel Türk dinleri şamanizm, sayfa 41-42. Dikkat ederseniz anlatım neredeyse Türklerin şaman anlatımıyla aynıdır. Davul var, raks var, cezbe hali var, daha ne olsun? Sudanlı zenci yerine eski Türk yazsak, onların bir kolunu söylesek kim bilecek Sudanlı zencileri? Yörükhan'a devam edelim. Hasta iyi olunca davet yapacaktır. Bu sebeple ocak merkezinde veya babaların tekkesinde sık sık ziyafetler verilir. Bu ziyafetler cinleredir. Karanlık bir odada sofra kurulur. Sofra başında bir Arap veya tercüman vardır. Bu tercüman hem kendisi yemek yer hem de buyurun, buyurun diye sofranın etrafında gözle görünmeyen misafirlere ikramda bulunur. Kaşıklar sık sık yıkanır, yemek sahanları değiştirilir. Bu ziyafet mahallinden başka bunların bir de karanlık odaları vardır ki burada toplanan otlardan yapılan ve mayanga denilen bir su bulunur. Mayanga mukaddes bir içkidir. Mahut otlardan yapılır. Bu odaya girerken kadınlar başlarını örtmeye mecburdurlar. Burada bir takım tuzlar ve bazı çanaklar bulunur. Burası diğer muayyen günlerde kapalı bulunur ve yalnız merasim zamanlarında açılır. Neredeyse Türklerin şaman ayini değil mi? Ve yavaş yavaş da olsa konuya girmektedir Yörükhan. Bakalım Sudan zincirlerinin kökeni nereden çıkacak? Gerçi siz çoktan fark etmiş olmalısınız sonucu. Eski Türk şamanlığında ise kırlarda kamların yaptığı merasim Haziran'da, daha doğrusu eski Mayıs'tadır. Ve bu merasimlerin 3 hafta müddeti vardır ki bu zaman zarfında muayyen bir günde oymaklar sırayla ayin icra ederler. Araplar da aynı zamanda ve aynı suretle 3 hafta boyunca sırayla merasim ifa ederler. Gotye tıpkı kam gibi kendinden geçer, hasta tedavi eder ve gayipten haber verir. Yani yapılan fallara cevap verir. Kam da aynı surette raks ile heyecana gelir ve ileride görüleceği üzere tedavi çaresini söyler. Kurbandan bahseder ve gayipten faldan haber verir. Kamlar hem fena hem de iyi ruhlarla münasebettedir. Kam ziyafeti fena ruhlara kendisi vermektedir. Hakiki ziyafet cemaatindir. Araplarda ziyafet fena ruhlaradır. Misafirler ve davetliler tufeylidir. Araplarda hususi tercümanlar bulunur. Kamların tercümanı ise halktır. Çünkü halk kamilen kamın dilinden anlar. Mukaddes içki her iki sihirbaz tarafından da kullanılır. Bu kamlarda araga yani rakı, berikilerde ise maranga veya mayangadır. Bu içki her iki zümrede itina ile merasimi mahsusa ile hazırlanır. Zamanın uzamasından usule gelen bir iki haftalık ufak farklardan sarf-ı nazar edilirse, şamanlık esasları her ikisinde de aynıdır. Bütün esaslar sihirdir ve hiç şüphesiz bu iki merasim menşe itibariyle birdir ve tarihi yayılmaya ışık tutmaktadır. Şamanlığın bir safhası olan bu merasim acaba Sudan zincirlerine nereden geçmiştir? Amerika kıtasının muhtelif mıntıkalarına dağılmış olan Eskimolarda biz Türklerin kadim şamanlığını aynen bulduğumuz gibi şayan-ı hayret olarak şimdi de Afrika kıtasının ortalarında Nubya zincirlerinde de aynı şeyi aynı surette görmekteyiz. Nihayet Yörükhan söyleyeceğini söyledi. Eskimolarda da, Nubyalılarda da aynen Türklerin şamanlığının bulunduğunu öğrendik. Birisi Amerika'ya yayılmış, diğeri ise Afrika'nın ortasında. Hem de siyah. Türklerin nereye kadar yayıldığını düşünebiliyor musunuz? Cemal Şener de Yörükhan'da ve diğerleri de bir söylediklerini bin kere tekrarlayarak Anadolu'daki Alevilere sözü getirmekte ve onları mutlaka şamandan geldiklerini anlatmaktadırlar. Değil mi ki çalgı var, raks var, içki de var. Yalnız merak ettiğimiz bir konu var. Şu Sudan zincirlerinin Türk oldukları meselesi, şaman ayinlerinin oralara kadar gitmesi meselesi ne oldu? İspatlanabildi mi? İspatlandığı açıklanabildi mi? Diğer yandan Sudan zincirleri ayin yaparlarken bir tercümandan söz ediliyor. Bu tercüman Arap'tır. İşte bir de bu konuyu anlayamadık. Aynen şaman gibi ayin yapan zenciler bizimkilerin yayılmalarının sonucu olan ayinde neden Arap tercüman kullanıyorlar acaba? Tercüman Türk olsaydı daha çok yakışırdı. Kaldı ki tercümana ne gerek vardı ki zencilere? Neden bizimkiler yayılma sırasında Türkçe öğretmemişler? Ya da açıklamayı şöyle yaparsak daha doğru olur. Sudanlılar çöllerde gezerken Türkçeyi unutmuşlardı. Şamanlar yayılma sırasında eski dillerini onlara neden tekrar öğretmediler? Oysa Aleviler anlatılırken örneğin Kürt Alevilerden hiç bahsedilmez. İbadet dilinin mutlaka Türkçe olduğu anlatılmaya, kavratılmaya çalışılır. Şu Eskimoların ve Zencilerin dillerini merak ettik. Neden Türkçe konuşmuyorlar? Tercümanları Türk değil. Müslüman Şaman. Abdülkadir İnan Cemal Şener'in aksine Müslüman şamanlardan örnekler veriyor. Malov tarafından tavsif edilen Müslüman şamanların yaptıkları ayin, yukarıda tavsif ettiğimiz Altaylı şamanist kamların yaptıkları ayinlerin şöyle böyle İslamlaştırılmış şeklinden ibarettir. Dipnot: Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, sayfa 109. Altaylı şamanlarla Doğu Türkistan'ın Müslüman şamanları arasında önemli bir farkın bulunmadığını söylüyor İnan. Hatta Müslüman şamanların yaptıkları ayinlerin Altay şamanlarının ayinlerinden daha görkemli olduğunu da iddia ediyor. Bakşının yanında hanendeleri, saz takımı bulunur diyor. Müslüman şamanların ayinlerinin 3 bölümden ibaret olduğunu ve 3 gün sürdüğünü anlatıyor. Müslüman şamanın yaptığı bir ayini buraya alalım. Bu ayinin Alevilerin cem ayinine benzeyip benzemediğini okurların değerlendirmesine bırakalım. 1914 yılında Carhlık şehrinde yani Lobnor'da bir hastaya yapılan bakşı ayinini Malov şöyle tasvir ediyor. Kadın şamanın elinde pek kaba yapılmış bir kılıç vardı. Bu kılıcın sapı ile demiri arasında halkalar bulunuyordu. Bunlar çıngırak vazifesi görüyorlardı. Bakşı ayine başlarken bu kılıcı yahut hançeri ocak yanındaki duvara soktu. Kendisi ocağa karşı durup dua okuyordu. Sonra kılıcı ve elindeki kamçıyı taban döşemesi üzerine bıraktı. Ağzına anason tohumları alıp bir şeyler okuduktan sonra bunları ateşli kömür üzerinde yaktı. Tam bu sırada dapçı yani tef çalan tef çalmaya ve türkü yani şaman duası söylemeye başladı. Bakşı sağ elindeki kılıç ve kamçı, sol elindeki tütsü yaptığı kap bulunduğu halde dans ederek yanan muma karşı başını 3 defa eğdi. Elindeki tütsü kabını dışarı fırlattı. Kendisi baygınlık geçirir gibi bir durum aldı. Ayine iştirak edenlerden biri Bakşı'yı tuttu. Yanına gelen 2 adam ayin için ne gibi şey gerek olduğunu sordular. Bakşı baş tuğ üzerine beyaz, kırmızı ve gök renkli 3 bayrak, 5'i beyaz, 6 gök korçak yani kukla bebek gerek olduğunu söyledi. Bakşı'yı tutan adamlar onu koyuverdiler. Bakşı bayılıp yere düştü. Ayin devam ediyordu. Bir müddet sonra Bakşı kendine geldi. Saz, musiki sustu. Bakşı kılıcını duvara sapladı. Elindeki kamçı ile cinleri kovmaya başladı. Bununla beraber ayinin 1. bölümü tamamlandı. Dipnot Abdülkadir İnan, Age, sayfa 110. Bu örnekten de görülebileceği gibi Müslüman şamanların ayinlerinin özü de transa dayanmaktadır. Genel olarak anlatılan şaman ayinleri ile Alevilerin cem ayinleri arasında hiçbir benzerlik yoktur. Şaman bir deli gibi oynar da oynar. Cemal Şener dönüp dolaşarak şamanı bize tanıtmaya devam etmektedir. Şamanizmin bir din olduğunu, şamanın da din adamı olduğunu, ayin yönettiğini her fırsatta bize hatırlatan Şener, şamanın toplam 2 çeşit görevinden söz etmektedir. Bu söz ediş genel ibaresiyle belirtilmektedir. Şamanların 2 çeşit görevinden söz edilir. Bunlardan birisi hastaları iyileştirmek, onları tedavi etmek. İkincisi ise ölenlerin ruhlarını öte dünyaya yolcu etmek. Bu genel 2 özelliği dışında şamanların büyü yapmak, yağmur yağdırmak, fala bakmak ve benzeri uğraşlarından söz edilmektedir. Dipnot Cemal Şener, Age, sayfa 38. Ancak her zaman yaptığı gibi bu tür özelliklerin sadece şamanizmde bulunduğunu belirtmektedir. Cemal Şener, araştırmacı Oğul Marx'tan şu alıntıyı aktarmaktadır. Hasta için çağrılan şaman konutun en iyi yerine buyur edilir. Şaman saçlarını çözüp dağıtır ve hıçkırmaya başlar, giysilerini giyip süslerini takar, çubuğuna doldurduğu tütünden çekmeye başlar, giderek sararır, titremesi ve hıçkırığı giderek artar. Çadırın ortasına bir at postu serilir. Şaman biraz su içtikten sonra çadırın ortasına gidip 4 rüzgar yönüne doğru eğilip ağzındaki suyu 4 bir yana serper. Bu sırada hiç kimseden ses çıkmamaktadır. Ocağa beyaz at kılları atılır, ateş söndürülür. Güneye yönelen şaman davulunu bir kalkan gibi tutar. Bir şeyler mırıldanır ve hıçkırır. Kesin bir sessizliğin egemen olduğu sırada gürültücü bir biçimde geğirir. Çadırın bir yerinden ya bir atmaca ya da bir martı çığlıklar atmaya başlar. Derken ortalığa yine bir sessizlik çöker. Sonra şaman yavaş yavaş davulunu çalmaya başlar. Tıpkı bir sivrisinek gibi sesler çıkaran davulun sesi giderek güçlenir. Bir gök gürültüsü halini alır. Buna uygun olarak kuşlar, atmacalar bağırmaya başlar. Davulun vuruşları iyice artar, zil ve çan sesleri birbirine karışır. Adeta bir su çağlayanı sesi oluşur. Birden her şey susar. Yeniden davuldan sivrisinek vızıltısına benzer sesler çıkar ve gürültü gittikçe artar. Bu biçimde sürüp giden gürültü sırasında şaman büyüsel şarkılar söyler. Yerin kudretli öküzünü, stepin beyaz atını, ateş cinini ve benzerlerini çağırır. Şaman şarkı söyleyerek yardımcı cini ile diğer koruyucu cinlerin yanına gelmelerini rica eder. Onlardan yardım ister. Onlara bir takım sorular sorar ve karşılıklar alır. Sorduğu soruları da kendisi cevaplandırır. Böylece çağrılan cinler gelmiş olurlar. Onların birden ortaya çıkışından, korkunç bakışlarından korkan ve çarpılan şaman yere düşer. Kendi koruyucu cini şamanın içine girdiği zaman şaman yeniden kendine gelip doğrulur ve oynamaya, sıçramaya başlar. Hareketleri gittikçe çabuklaşır. Onu tutmak isteyenler büyük çaba harcarlar. Şaman bir deli gibi oynar da oynar. Sonra sakinleşerek yumuşak bir ilahi çalar ve söyler. Sonunda ne bilmek istemişse hepsini bilmiş olur. Hastalığın nedenini bulmuştur. Sonra da cinlerden hastalığı tedavi için kendine yardım edeceklerine dair söz aldığını söyler. Ve birden canhıraş bir feryat yükselir. Böylece hastalığın nedeni olan cini uzaklaştırmış olur. Hastanın ağrıyan, sızlayan yerini emmeye başlar. Bu arada kutsal cinler için nasıl bir kurban verileceği öğrenilir. Dipnot Cemal Şener, AGE, sayfa 39-40. İşte Cemal Şener'in bir ayin sahnesi. Tek başına bir şaman ortaya çıkıyor. Saçlarını çözüp dağıtıyor, hıçkırmaya başlıyor. Giysisini giyip süslerini takıyor. Sonra tütün içmeye başlıyor. Bunun neresi Alevilere, Semaha benziyor dersiniz? Hiç ilgisi alakası var mı? Böylece çağrılan cinler gelmiş olurlar. Onların birden ortaya çıkışından, korkunç bakışlarından korkan ve çarpılan şaman yere düşer. Kendi koruyucu cini şamanın içine girdiği zaman şaman yeniden kendine gelip doğrulur ve oynamaya, sıçramaya başlar. Hareketleri gittikçe çabuklaşır. Onu tutmak isteyenler büyük çaba harcarlar. Şaman bir deli gibi oynar da oynar. Sonra sakinleşerek yumuşak bir ilahi çalar ve söyler. Siz hiç semah dönen Alevilerin deli gibi hareketler yaptığını, düzensiz davranışlarda bulunduğunu gördünüz mü? Ya da semah dönenleri başkalarının tutmaya çalıştığını gördünüz mü, duydunuz mu? Cemal Şener hemen itiraz edecektir. Ben semahtan söz etmiyorum. Anadolu evliyaları ve erenlerinin keramet sırasındaki davranışları filan diyecektir. Peki o halde semah kavramı nereye tekabül ediyor? Şamanın hareketleri tamamen düzensiz, deli gibi, saralı gibi olduğuna ve tüm işinin cinlerle, ruhlarla, perilerle olduğuna göre, diğer taraftan semah dönenlerin de hareketleri sistemli, birbirini izleyen figürler olduğuna, tüm işlerinin ve anlayışlarının bu dünyada olduğuna göre birbirine benzeyen oyun nedir? Tekrar bir soru daha soralım. Kuralsız, cinli ve deli gibi hareketler yapan ve onun tutmaya çalışan insanların bulunduğu bir yerde şaman ayini nasıl yönetiyor dersiniz? Anadolu'daki evliyalarının ve erenlerinin cinlerle perilerle herhangi bir ilgilerinin bulunduğunu Aleviler kabul etmez. Ben de hiç duymadım. Alevilerde Allah kavramı, cin, peri, ruh kavramı diğer dinlerde olduğu gibi tekamül etmiş bile değildir. Yaşar Kalafat'ın Altaylar'dan Anadolu'ya Kamanizm, Şamanizm kitabına sunuş yazan Mustafa Aksoy'un yapılan antropolojik çalışmalarda da tanrı inancının olmadığı, bir sosyal gruba rastlanılmadığı, çeşitli çalışmalarda dile getirilmiştir şeklindeki düşüncesinin aksine Profesör Doktor Yörükan Atatürk'e sunduğu çalışmasında şunları itiraf etmektedir. Lakin bundan Alevilerde ahiret fikrinin mevcut olduğu manası çıkarılmamalıdır. Çünkü Alevilerde ileride izah edileceği veçiyle ne uluhiyet fikri, ne ahiret mefhumu, ne de bu iki tasavvurun neticesi olan cennet ve cehennem akidesi yer bulmuş değildir. Kabir üzerindeki merasim atalardan kalma ölülere hürmet mefhumu ile ilgilidir ve dünya hayatının aynen devam edeceği fikrinin icabıdır. Dipnot Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörükan, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm, sayfa 30. Aynı konuda kitaplar yazan Yaşar Kalafat ile Yörükan'ın anlaşamayacağı, tartışacağı çok açıktır. Alevilerle Orta Asya Türklüğü arasında sıkı bir bağ kurmaya çalışan bu iki kişi temel konularda farklı görüşlere sahiptir. Yörükan, Alevilerde ne uluhiyet fikri, ne ahiret mefhumu, ne de bu iki tasavvurun neticesi olan cennet ve cehennem akidesi yer bulmuş değildir demesine karşılık, Yaşar Kalafat Orta Asya Türklüğü ile ilgili şunları söylemektedir. Türk inanç sisteminde yaratıcı, kılıcı, kut, küç, ülük ve bilik, verici yüce tanrı Tengri her şeyin üstündedir. Kök Tengri, yani gökyüzü yahut mavi gök, Yağız Yir, yani kara yer veya toprak yahut yeraltı ve Yir Sup, yani yer ve sular, yani yeryüzünün Tengri tarafından kılındığı, yaratıldığı bir uduk olarak kabul edilir ve kutsanır. Tengri bağışlayıcı ve mükafatlandırıcı olduğu kadar cezalandırıcı vasfıyla da Türk hayatında görülür. Dipnot Yaşar Kalafat, Altaylardan Anadolu'ya Kamizm, Şamanizm, sayfa 16. Yaşar Kalafat daha sonra özel bir bilgi daha vermektedir. Türkler Ögel'e göre yaratıcı güce, varlığa karşı İslamiyet öncesinde ve sonrasında pek farklı bir inanca sahip olmamıştır. Semavi dinlerde olduğu gibi Türklerde kahınların yeryüzünde, Tanrı'nın yukarıda, gökyüzünde olması inancı Türkler arasında başlangıçtan günümüze kadar devam etmiştir. Dipnot Yaşar Kalafat, AG sayfa 20. İbretinin bir deyişi yukarıdaki görüşleri eleştirebilir. İlme hizmet edip uykudan kalktım. Sarık seccadeyi elden bıraktım. Vaizin her günkü vaazından bıktım. Ramazan'ı sele verdim de geldim. Karnım acıktıkça kederim arttı. Hele haç kaygısı ayrı bir dertti. Paralılar hemen hac oldu gitti. Şeytanı taşlarken gördüm de geldim. Dört kitabı koyup torbaya astım. Cennet hurisinden ilgimi kestim. Muskacı hocaya sanmayın sustum. Ağzının payını verdim de geldim. Aklım ermez ahiret eğlencesine, saygım var insanın düşüncesine, hayal cennetinin has bahçesine, yobaz sürüsünü sürdüm de geldim. İbreti emelim insana hizmet, eşim bana huri, evim de cennet, hacıya hocaya kalmadı minnet, ibriyi tesbihi kırdım da geldim. Şimdi de Yörük Han'dan Ayin-i Cem ile ilgili bir bölüm alalım. Şamanlarda en ziyade cazip ve ehemmiyetli olan ve Kam'ın göklere seyahati şeklinde icra olunan ayinin tam müşahibi ise Alevilerdeki Cem ayinidir. Bu dini vasfı itinasıyla şamanlığın bugün yaşamakta olduğunu göstermektedir. Fil hakika Cem ayini ve bunun icrasına tahsis edilen meydan başka bir alemdir. Tabiri mahsus ile meydan Arş-ı Rahman'dır. Onun kapısından girilirken dualar okunur, kapı eşiğine basılmaz, dağra durulur ve merasimle dedenin huzuruna varılır. Erkeklerin üzerinde saat ve köstek, tütün tabakası gibi dünyevi şeylerin hepsi çıkarılacaktır. Kadınların bilhassa saçları çözük ve salıverilmiş, ölü saçları gibi iki taraftan omuz üzerinde olacak, ayaklarda çorap bulunmayacak ve dedeye varılınca üç defa secde edilecek ve nihayet ayinde rakı, saz, nefes, sema erkanı yapılacaktır. Semaya pervez denilir ki beşeriyetten lahutiyete uçmak demektir. Cem'de ölmeden evvel ölmek sırrından ve pir divanında sorgudan geçilir, günahlar itiraf edilir, hesaplar görülür, kırklar semahı yapılır. Bu merasim onları başka bir aleme, göklere çıkarmıştır. Nitekim ayinden sonra Cem erenleri birbirlerine miracın kutlu olsun derler. Ve merasimi mahsusa ile kesilmiş olan kurban merasimi mahsusa ile haklanır. Dipnot: Profesör Doktor Yusuf Ziya Yörük Han, Müslümanlıktan evvel Türk dinleri şamanizm sayfa 102. Yörük Han Cem ayinini bu şekilde anlatmaktadır ve tabii ki bu ayini tıpkı şamana bağlamaktadır. Cem'deki bu merasim yukarıdaki Kam'ın sihri merasimle yaptığını gördüğümüz, Kam'ın göklere seyahati, orada Tanrı huzuruna varması, suçları affettirmesi esaslarıyla neticede kurban ziyafeti şeklinde yapılan merasimin aynıdır. Semahların kökeni ta şaman danslarına dek inmektedir. Orta Asya'dan kalkıp Anadolu'ya göç eden Türkler yanlarında kültürlerini, folklorlarını ve felsefelerini de getirmişler. Dipnot: İlan Cem Erseven, Alevilerde Semah, sayfa 11. Bunları yazmak semahların kökeni şaman danslarına dek inmektedir. Onlarla aynıdır demek doğru değildir. Yörük Han'da Cem ayini ve bunun icrasına tahsis edilen meydan başka bir alemdir. Tabiri mahsus ile meydan Arş-ı Rahman'dır diyor. Arş-ı Rahman kavramı bile tek başına semahların şaman ayinleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını göstermeye yetecektir. Arş-ı Rahman'ın neresi olduğu konusunda Yörük Han gökyüzünü işaret ediyor. Etsin. Aleviler, bütün canlar Arş-ı Rahman'da bulunmaktadır. Arş-ı Rahman neresidir? Yörük Han'ın ve diğerlerinin anladığı anlamda arş göğün dokuzuncu dairesidir. Arşın yukarısı Arş-ı Âlâ, Felek-i Atlas, Arş-ı Rahman'dır. Orası sonsuzluktur, Allah'ın mekanıdır. Melekler bile örneğin Cebrail arşa kadar gidebilmekte, Arş-ı Rahman'a çıkamamaktadır. Yine İslam anlayışında Muhammed Allah ile orada konuşmuştur. Bu durumda Muhammed'in gidebildiği arş-ı alaya Alevi bütün canlar meydan demektedir. Bunu Yürükan da söylüyor. Meydan arş-ı Rahman'dır. Sizin dediğiniz gibi olsun. Eski Türklerde ve şamanlarda arş, ferş, felek gibi kavramlar yok. Ülgen ile konuşan da yok. Şamanlar sadece kutup yıldızına, göğün beşinci katına çıkabilirler, öteye geçemezler. Ülgenin gönderdiği ruhlarla orada görüşebilirler. Kutup yıldızına çıkabilen sadece şamanın ruhudur, tek kişinin ruhudur. Şamanın vücudu yerde, çadırın içinde kalmıştır. Şamanın ayin yaptığı yerde insanlar, seyirciler toplanmışlardır. Ancak çadırın içine göğün kapısı denmez. Göğün kapısı çadırın tepesindeki boşluktur. Kutup yıldızına yapılacak yolculuğu sadece şaman yapabilir. Oysa Alevilerin tümü, çoluk çocuk tamamı, hepsi meydanda, arş-ı Rahman'dadır. Vücutlarıyla, canlarıyla, sazlarıyla, sözleriyle ve akılları başlarında olmak üzere arş-ı Rahman'da oturmaktadırlar. Bir yere yolculuk yapmalarına gerek de yoktur. Bulundukları yerde Tanrı da yoktur. Görüşebilecekleri kimse yoktur. Birbirlerinin cemallerinde, birbirlerinin kalplerinde birbirlerini görmektedirler. Alevi canların hepsi haktır. 11. ayrımın sonu, sayfa 143.